Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
والذين كفروا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak-ı Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 17 Ferverdin 1401 Hicri Kameri, 4 Ramazan 1443 ve miladi 6 Nisan 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaçal ile Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası açması üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Kur'an-ı Kerim ile 30 gün Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve Necmü Bela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, sömürgeciler ve münafıkların Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. İslami Şura Meclisi üyeleri İmam Rıza Aleyhisselam Türbesi'nde 3 din alimine düzenlenen saldırı kınadı. 15 yıl içinde İran'ın nükleer sektöründe 50 milyar dolar yatırım yapılacak. İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında anlaşma yürürlüğe giriyor. Ve Türkiye 9 yıl sonra Mısır'a büyükelçi atadı. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Reisi dün Kutsal Meşhed kentinde İmam Rıza Aleyhisselam Pak Türbesi'nde 3 din alimine düzenlenen saldırıya değinirken, sömürgeciler ve münafıkların Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarmasına izin verilmemeli dedi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Meşhed kentinde dün Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutsal türbesinin avlusunda 3 din adamına yönelik düzenlenen suikast girişiminden üzüntü duyduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Reisi, bu düşmanlığı yapanlar tekfircilerdendi. Sömürgecilerin ve münafıkların etnik ve dini meseleleri suistimal ederek ülkemizin Müslüman halkı ile komşu ülkeler arasında ihtilaf çıkarmalarına izin verilmemelidir. Çünkü ihtilaf çıkarmak sömürgecilerin eski yöntemlerinden biridir dedi. Salı akşamı Rezevi Türbesi avlusunda ziyaretçi 3 din adamına yönelik bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi ağır yaralanarak olay yerinde hayatını kaybederken yaralı diğer 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.
196 milletvekilinin imzaladığı açıklamada İmam Rıza Aleyhisselam'ın Pak Türbesi'nde 3 din alemine düzenlenen saldırı kınandı. Dün İmam Rıza Aleyhisselam'ın Pak Türbesi'nde bir tekfirci saldırganın düzenlediği bıçaklı saldırıda bir alim şehit olurken iki alim de yaralandı. Saldırgan güvenlik görevlilerince gözaltına alındı. İslami Şura Meclisi'nin 196 üyesi bugün ortak bir açıklama yaparak Rezevi Türbesi'nde üç din alimine düzenlenen saldırıyı kınadılar. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da meclisin bugünkü açık oturumunda yaptığı konuşmada dün Meşhed'deki İmam Rıza Aleyhisselam Türbesi'nin avlusunda bir din adamının hayatını kaybetmesine ve iki din adamının da yaralanmasına neden olan suikast girişimini kınadı. Galibaf konuşmasının başında hayatını kaybeden din adamının ailesi için başsağlığı, yaralılar için acil şifalar diledi. İran halkına hitap eden Galibaf, düşmanların ve fırsatçıların milletler arasındaki dostluk ve kardeşliği bozmak için bu cinayetlerde bulunmaması konusunda hepimiz uyanık olmalıyız dedi.
Nükleer anlaşmadan bağımsız olarak yapılan yeni anlaşma sayesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin bloke edilmiş döviz kaynaklarından büyük bir kısmı İran'a geri ödenecek. Bir yetkili İran'a yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin bloke edilmiş döviz kaynaklarının serbest bırakılmasına dair bir sözleşme yapıldığını bildirdi. Bugün bazı medya kaynakları İran'ın bloke edilmiş döviz kaynaklarının büyük bir kısmının serbest bırakıldığını bildirdi. İran'a geri iade edilen miktarın geçtiğimiz günlerde İran ve İngiltere anlaşmasının ardından İngiltere'nin geri ödediği 470 milyon euronun kaç katı olduğunu belirtildi. Bu durumda yapılan yeni anlaşma COEP anlaşmasından bağımsız olarak yapılmıştır ve İran için geçtiğimiz son haftalarda gerçekleşen ikinci önemli döviz kaynakları gelişmesi olmuştur.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ulusal Nükleer Teknoloji Günü'nün 16. yıl dönümü etkinliği hakkında yaptığı açıklamada gelecek 15 yıl zarfında İran'ın nükleer ve teknoloji sektörüne 50 milyar dolar yatırım yapılacağını belirtti. 16 sene önce İran, uranyum zenginleştirme teknolojisini elde etmeyi başardı. 20 Ferverdin İran takviminde Ulusal Nükleer Teknoloji Günü olarak geçmiştir. Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed İslami, bugün dolayısıyla yaptığı açıklamada, bugün yeni yüzyılın arifesinde herkesin nükleer teknoloji üzerine yoğunlaştığına işaretle, bu teknolojinin insanların hayatı üzerindeki etkilerinin daha fazla görünmesi için planlama yapmaları gerektiğini ifade etti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami bugün düzenlediği basın toplantısında ülkenin nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu yineledi. İslami, 9 Nisan Ulusal Nükleer Teknoloji Günü dolayısıyla nükleer alanda geliştirilen 9 yeni ürün tanıtılacağını duyurdu. 11 Mart'ta ara verilen Viyana müzakerelerine ilişkin İslami, müzakereler İran ekibi tarafından yürütülüyor. Önemli olan konu şu ki her zaman öncü rolü oynayan, güven inşa eden ve belirsizlikleri ortadan kaldıran İran İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman zorbalığı kabul etmedi, etmeyecektir dedi. İslami nükleer anlaşmadan geri çekilen diğer tarafın Amerika yükümlülüklerine uymasını ümit ediyoruz diye konuştu. Daha önce de Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade yaptığı açıklamada Viyana'da müzakerelerin durmasından Amerika sorumlu. Bir anlaşmaya çok yaklaşılmıştı. Tahran sonsuza kadar beklemeyecek. Amerika bu anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda siyasi bir karar vermeli demişti.
Petrol Bakanı Cevad Oğuz'a yaptırımlara rağmen İran petrol sektörüne yatırım için önemli anlaşmaların imzalandığını bildirdi. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Petrol Bakanı Cevad Oğuz, 13. hükümetin iktidara geçmesinden bu yana 7 aylık süre içinde bir sonuca varmayan total anlaşmasının kaç katı değerinde yeni anlaşmanın imzalandığını bildirdi. İran Petrol Bakanı, 13. hükümetin petrol bakanlığının 7 aylık ömründe şu ana kadar 16,5 milyar dolar yeni anlaşma imzaladığını bildirerek, söz konusu anlaşmalar sonuçlanmayan Güney Pars projesi için total anlaşmasının kaç katı değerindedir ifadelerini kullandı. İran'da 13. hükümet iktidara geldiğinde Petrol Bakanı'nın verdiği bilgilere göre yakıt rezervleri kritik bir durumdaydı ve öte yandan soğuk ayların başlamasına da çok az kalmıştı. Buna rağmen ülkenin farklı alanlardaki yakıt ihtiyacı kesintisiz bir şekilde hiçbir sorunla karşılaşmaksızın giderilmesinin yanı sıra petrol sanayisinin farklı alanlarında 16,5 milyar dolar değerinde anlaşma imzalandı. Bir sonuca varmayan total anlaşmasının kaç katı değerinde yerli ve yabancı şirketlerle anlaşma yapıldı? Petrol Bakanı yaptırımların doğurduğu koşullardan ötürü yabancı şirketlerin isimlerini bildiremeyeceğini hatırlattı. Petrol Bakanı enerji alanında aktif bir diplomasi çizgisi izlendiğini belirterek, bu doğrultuda 7 aylık süre içerisinde büyük başarılara imza atıldığını belirterek, farklı ülkelerle yapılan anlaşmaların ülkede enerjiye dair hiçbir sorunun yaşanmamasında etkili olduğunu söyledi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İran-Azerbaycan Cumhuriyeti 15. Ortak Komisyon sonrasında imzalanan anlaşmanın yürürlüğe girmesi için talimat verdi. İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti 15. Ortak Komisyon sonrasında iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalardan biri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batısı arasında yeni güzergahın oluşturulmasına ilişkindi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakanlar Kurulu'nu İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında imzalanan bu anlaşmaları hayata geçirmek için görevlendirdi.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Ali Rıza Beyman, PAK Başkanlığındaki heyet, ikili ticari ve ekonomik münasebetlere geliştirme yollarına Rus heyetiyle görüştü. İran İşçi Haber Ajansı'na göre, İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Ali Rıza Beyman, PAK Başkanlığındaki heyet, ikili ekonomik ilişkileri Moskova'da Rus yetkilileriyle görüştü. Ali Rıza Beyman, PAK, Moskova ziyaretinin ilk gününde Rusya Federasyonu Sanayi Bakan Yardımcısı Razan Tsvev ile görüştü. Bu görüşmede ticaret, yatırım, ulaşıma ve transit alanlarındaki konular ele alındı. İran heyeti, iki ülke arasındaki ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasını görüşmek üzere Rus yetkililer ve şirketlerle bir araya gelecek.
Başkomandanın askeri başdanışmanı Tümgeneral Rahim Safavi, Ukrayna'daki savaşın Amerika, NATO ve Avrupa'nın gücünün azalmasına yol açtığını kaydetti. Komutan Rahim Safavi, Ukrayna Savaşı hakkında yaptığı bir değerlendirmede, Amerikalılar ve NATO, Ukrayna'yı NATO'ya alabilseydiler, Moskova ciddi tehdide maruz kalmış olurdu ifadesini kullandı. Tümgeneral Rahim Safavi, Ukrayna'daki savaşın Amerika, NATO ve Avrupa'nın gücünün azalmasına yol açtığını kaydetti. Başkomandanın askeri başdanışmanı bu savaşın Rusya, Amerika ve Avrupa için ekonomik, toplumsal ve siyasi bedelleri olduğunu vurguladı.
Son 24 saatte İran'da koronavirüs salgını yüzünden 44 vatandaş da hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 44 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 4228 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140.451'e, vaka sayısı 7.180.008'e çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 1483'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.900.097'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Türkiye'nin 9 yıl sonra Kahire'ye büyükelçi atamaya karar verdiği öne sürüldü. Yeni Kahire Büyükelçisi'nin Salih Mutlu Şen olduğu belirtildi. Londra merkezli Middle East'i Türkiye'nin 9 yıl sonra Kahire'ye büyükelçi atamaya karar verdiğini ileri sürdü. Mısır Cumhurbaşkanı Fethullah El-Sisi'nin darbe ile yönetimi ele geçirmesinin ardından ilişkiler bozulmuştu. Türkiye'nin yeni Kahire Büyükelçisi'nin Salih Mutlu Şen olduğu belirtildi. Konuyla ilgili henüz Mısır makamlarından bir açıklama yapılmadı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi'nin yönetimini darbe sonrasında Müslüman kardeşleri bastırıp gözaltına aldığı için sert şekilde eleştirmişti. Türkiye ile Mısır arasındaki anlaşmazlık Libya'daki çatışmaların ardından daha da derinleşmişti.
Tunus Dışişleri Bakanlığı parlamentonun feshedilmesine tepki gösteren Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdiği açıklamada bu yorumla kabul edilemez denildi. Tunus Dışişleri Bakanlığı Tunus'ta parlamentonun Cumhurbaşkanı Kays Saied tarafından feshedilmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını iç işlerine yönelik kabul edilemez bir müdahale olarak nitelendirdi. Bakanlığın açıklamasında Tunus, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından duyduğu şaşkınlığı ifade etmektedir. Bu yorumlar kabul edilemez denildi. Açıklamada Tunus dost ülkelerle yakın ilişkiler kurmak gayreti içindedir ancak kararların bağımsızlığına da bağlıdır ve egemenliğine müdahaleyi reddeder ifadelerine yer verildi. Tunus Dışişleri Bakanı Osman Cerendi, Twitter'den yaptığı açıklamada konunun ilgili olarak Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Cerendi ayrıca Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri, Çakır Alp'ın da Erdoğan'ın yorumlarının Tunus tarafından reddedildiğinin ifade edilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, bilgisini paylaştı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu düzenlediği basın toplantısında hayat pahalılığını eleştirdi. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksinde yıllık bazda en son Mart 2002 döneminde %65,1 artış kaydederken bu aynı zamanda Kasım 2002 seçimleriyle göreve gelen AK Parti iktidarının en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçiyor. Tüketici enflasyonu tarafından en çok artış %75,75 ile ulaşım oldu. Konuya tepkiler de devam ediyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu basın toplantısında tam da bu konuya değindi ve enflasyonun olduğu yerde nelerin olabileceğini işaret etti.
Sayın Cumhurbaşkanı, milletin ekmeğine döl dikenlere müsamaha göstermeyeceğini söyleyerek hevdet şaşırtmaya kalkıyor. Milletin ekmeğine göl dikmenin dik alasını yüksek enflasyona sebep olanlar meydana getiriyor. Bir yerde enflasyon varsa orada mutlaka gelir adaletsizliği vardır ve orada zengin daha zengin, fakirin daha da fakir olması ise kaçınılmazdır, mukadderdir.
Karamollaoğlu hükümet sistemini de eleştirdi, şunları söyledi.
Emine göre 3 misli, 3 kart artmış bulunuyor. İç savaş nedeniyle siyasi krizlere sürüklenmiş olan ülkelerin karşılaştıkları enflasyonun çok daha üstünde bir enflasyonla karşı karşıya. İç savaş yaşayanlar var. Sıkıntılara düşenler var. Orada enflasyonu izah etmek biraz daha hükümetler tarafından kolay. Ama biz elhamdülillah ülkemizde böyle bir durumla karşı karşıya değiliz ve inşallah böyle bir durumla karşı karşıya da kalmayız. Ama halimiz onlardan daha perişan.
Tüketici enflasyonu tarafından en çok artış %75 ile 75 ulaşım olarak açıklandı. %64,83 ile ev eşyası, %64,47 ile gıda ve içecekler oldu. Ulaşımda %99,12'ye yükseldi enflasyon oranı. Kasım Alcan, İstanbul.
Haber bültenimiz devam ediyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Polhis Camii'nde öğlen saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu 6 kişinin yaralandığı belirtildi. El Cezire televizyon kanalına göre Afganistan'ın başkenti Kabil'in en büyük camisi Polhis Camii'nde öğlen saatlerinde patlama meydana geldi. Kabil Güvenlik Komutanlığı bu patlamanın bir el bombasının atılması neticesinde meydana geldiğini duyurdu. Patlama sonucu şu ana kadar 6 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
İşgal topraklarından gelen son haberlere göre işgal altındaki Kudüs'ün Bab-ul-Amud bölgesinde çatışmalar sürüyor. Mübarek Ramazan ayının ilk gününden itibaren çok sayıda asker işgal altındaki Kudüs'e konuşlandırılan Siyonistler dün Bab-ul-Amud bölgesinde Filistinlilere yeniden saldırdılar. Saldırı sırasında Filistinliler ile işgalciler arasında çatışma yaşandı. Siyonist askerler bazı Filistinlileri de gözaltına aldı. Bu arada bugün sabah işgalci Siyonistlerden kalabalık bir grup Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Müslümanların onurlarını rencide eden tahrikçi faaliyetlerde bulundu. İşgal rejiminin Dışişleri Bakanı Yair Lapid de 3 Nisan Pazar günü Kudüs'ün Babul Amud mıntıkasına baskın düzenlemişti. Onun baskınının ardından bölgeyi de bu basan işgal askerlerinden Filistinlilere saldırıda bulunmaları üzerine çıkan çatışmalarda 19 Filistinli yaralanmıştı. Kudüs'teki kaynakların da verdiği bilgilere göre Siyonistlerden 83 kişilik bir grup işgal askerlerinin himayesi altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskına katılanların arasında aşure Siyonist, ırkçı ve saldırgan görüşleriyle öne çıkan Yahudi milletvekili Yehuda Glick'in de yer aldı ve onun Mescid-i Aksa'nın sahası içinde yerleşimcilere yönelik bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında onlara baskınlarını da sürdürmeleri için teşvikte bulunduğu belirtildi. Bu baskının aynı zamanda Siyonistlerin sağcı liderlerinden ve eski başbakan Benjamin Netanyahu'nun Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyeceği günün sabahında gerçekleştirmesi dikkat çekti. Netanyahu'nun bugün akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyi de planladığı haber verildi.
Kızıldeniz Limanlar Örgütü Başkan Vekili Suudi Arabistan'a koyduğu Yemen petrol tankerlerini serbest bırakma konusunda oyalandığını bildirdi. Kızıldeniz Limanlar Kurumu Başkanı Yahya Şerefettin bugün yaptığı açıklamada düşmanların hala Yemen'in alıkoyduğu gemilerini serbest bırakmadığını, Suudi koalisyonu bu bağlamda oyalandığını kaydetti. Kayser isimli benzin taşıyan tankerin Ras İsa'nın tahliye edilmesine düşmanların hala engel olduğunu ve Yemenli yetkili sözlerine ekledi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti ile Suudi Koalisyon arasında son sıralarda 2 aylık ateşkes sağlandı. Bu ateşkes uyarınca Yemen'in alıkonulan tankerlerinin serbest bırakılması ve yakıt tankerlerinin Yemen limanlarına yanaşmasına izin verilmesi gerekiyor.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya hükümetinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi öldürmek istediğine dair iddiaları reddetti. Fransız LCI televizyonuna konuşan Peskov, Rusya hükümetinin Zelenski'yi öldürmek istediğine dair iddialarının sorulması üzerine "Hayır, bu doğru değil" yanıtını verdi. Peskov, Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı ve Rus heyetinin kendisine açık şekilde bildirildi. Rusya'nın koşullarını kabul etmesine ilgi duyuyoruz. Müzakereler yoluyla askeri harekata son vermek istiyoruz, dedi. Rus birliklerinin Kiev bölgesinden çıkmasına değinen Peskov, müzakereler için elverişli koşulların oluşması adına iyi niyet jesti yapmak istedik. Müzakereler sırasında ciddi kararlar da alabiliriz. Bu nedenle Devlet Başkanı Putin birliklerimize Kiev bölgesinden çıkma emri verdiği ifadelerini kullandı.
Ve son haberimiz, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna ile barış görüşmelerinin Macaristan'da yapılması için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teklif götürdüğünü, Rusya liderinin de bu teklifi şartlı olarak kabul ettiğini kaydetti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, 9 Nisan'da İran'ın kapsamlı nükleer kalkınma stratejisi senedinin tanıtılması etrafında. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran'ın kapsamlı nükleer kalkınma strateji senedinin Hicri Şemsi 20 Ferverdin tarihinde tanıtılacağını duyurdu. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami Salı günü yaptığı açıklamada, söz konusu senede nükleer teknolojinin tüm boyutları, çeşitli alanlarda İran'ın sanayileşmesine özen gösterildiğini belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ayrıca söz konusu senette yakıt sirkülasyon süreçleri ve nicel ve nitel hedeflemelerin yapıldığını ve nükleer elektrik konusunda var olan kapasitelere ilaveten 10 bin megawata kadar birimlerin kurulmasının amaçlandığı ve öngörüldüğünü duyurdu. İslami ayrıca ülkenin güneyinde Huzistan eyaletinde 360 megawattlık Darhuven tesisinin yapımına işaretle söz konusu projenin tamamen İran yapımı olacağını, kalkınma programında kurumun ihtiyacı olan araştırma reaktörünün yanında bulunacağını söyledi. 9 Nisan, İran İslam Cumhuriyeti nükleer sanayi tarihinde bir dönüm noktası olarak İranlıların tüm zalimane yaptırımlara rağmen nükleer güce ulaştıkları gurur verici gündür. Bu tarihte İran'ın barışçıl nükleer teknolojiye ulaşması ve uranyumu zenginleştirme, tam sirkülasyonu başarması tarihi haberi ilan edildi. İran tüm yaptırımlara ve sabotajlara rağmen tam zenginleştirme sirkülasyonunu gerçekleştirerek yeni nesil santrifüjlere ulaşması ve bu konuyu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na duyurması ile uranyum zenginleştirme teknolojisine sahip ülkelerden biri haline geldi ve nükleer kulübün üyeleri arasına katıldı. Nükleer teknoloji yeni teknolojilerin geliştirmesinde ve yeni endüstrilerin gelişmesinde büyük katkısı olan temel teknolojilerden biridir. İran İslam Cumhuriyeti'de yerel uzmanların yeteneklerine dayanarak nükleer enerjinin barışçıl kullanımına başladı ve gösterdiği hüsnü niyeti ile bu enerjiyi barışçıl ve sanayi alanlarda kullanmakta başka hedefi olmadığını ispatladı. Buna rağmen Amerikan elebaşlığındaki düşmanların siyasi ve ekonomik baskıları İran'ın barışçıl nükleer enerjiden yararlanmasını engellemekle devam ederken İran'ın ulusal gücünü zayıflatmayı amaçlıyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei 2 Şubat 2021 tarihinde Hubregan Meclis üyeleriyle görüşmesinde Batıları kastederek şöyle buyurdu. Diyorlar ki nükleer silaha karşıdırlar, yalan söylüyorlar. Bu da onların meselesi değil, belki birçoklar veya hepsi bizim nükleer silah peşinde olmadığımızı biliyorlar. Hatta bizim konvansiyonel silahlarımıza da karşıdırlar. Bizim savunma imkanlarımıza muhalifler. İran'dan güç bileşenlerini almak istiyorlar.
Nükleer teknoloji, sanayi, ilaç, gıda, çevre gibi çeşitli alanlarda artan kullanımı ve temiz enerji arzı nedeniyle birçok ülkenin ilgisini çekmektedir. Buna göre İran Atom Enerjisi Kurumu nükleer yakıt çevrimi alanları, elektrik üretimi ve nükleer santral alanları ve sanayide, çevre sağlığında da tarımda ve gıda ürünlerinde kullanılan radyasyon uygulama alanları gibi bazı öncelikli programları izliyor. Son yıllarda İran'ın nükleer bilim adamları, ülkenin bilim ve araştırma merkezlerinin ihtiyaç duyduğu çeşitli yüksek tüketimi ürünler üretmeyi başardılar. Örneğin kanser teşhisi ve tedavisi alanında çalışan İranlı bilim adamları klinik deneme aşamasına girecek önemli keşiflere imza attılar. İran bu alanda dünyanın da ilk 5 ülkesinden biridir. Ayrıca önümüzdeki birkaç gün içinde nükleer teknolojinin sağlık, gıda ve tarımla ilgili plazma tedavisi alanındaki başarıları da açıklanacaktır. Tüm baskılarına ve hatta İran'ın nükleer ilerlemesini engellemek için İranlı bilim insanlarına düşmanlar tarafından yapılan suikastlara rağmen bu stratejik endüstrinin başarılarının artan gelişimi gerçekleşmekte ve düşmanların sabotajı İran halkının kararlılığını ve iradesini de engelleyememiştir. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, başta nükleer bilim ve teknoloji olmak üzere ileri teknolojilerin geliştirilmesi ihtiyacına işaret ederken, düşmanda bilim adamlarımızı şehit etmekle İran'ın ilerlemesini engellemeye çalıştılar. Fakat Allah'ın lütfu sayesinde bu konu nükleer bilim adamlarının inancını da güçlendirdi ve maden teknoloji biliminde de daha fazla sıçramanın daha ciddi olarak yapılmasına sebep oldu, dedi.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İran'ın Afganistan'da uyuşturucu ekimi ve kaçakçılığının yasaklanmasını memnuniyetle karşılaması etrafında. Müzik İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Resul Musevi pazartesi günü paylaştığı tweette, Afganistan'da haşhaş ekimi yasağının uygulanması ülke ve küresel kara ekonomi üzerinde derin ekonomik, siyasi ve sosyal etkileri olacaktır. Afyon üretimi dönemin Taliban liderinin haşhaş ekimini yasakladığı ve 32 yılda sadece bir kez minimum 200 tona ulaştı. Halbuki afyon üretimi her zaman artmış ve binlerce ton olmuştur yazdı. Afganistan'da Taliban'ın ilk yönetim döneminde grubun lideri haşhaş ekimini de yasakladı. Bu da ülkedeki afyon üretiminde önemli bir düşüşe yol açtı. Taliban lideri Hibetullah Ahunzade pazar günü uçurucu yapımında kullanılan tüm mahsullerin ekimini yasaklayan bir kararname yayınladı. Taliban liderliği Afganistan genelinde narkotik atölyelerin kullanımını ve transferini, satışını, ithalatını ve ihracatını yasakladı. Taliban liderinin kararnamesinde bu kararnamenin yayımı tarihinden itibaren tüm ülkede haşhaş ekimi tamamen yasaklanmıştır ve bundan sonra kimse bu bitki yetiştirmeye çalışamaz yazıldı. Ayrıca bundan böyle haşhaş eken kişinin ekini yok edileceği ve kararnameyi ihlal edenlere ise İslam hukukuna göre muamele edileceği ifade edildi. Kararnamede ayrıca çeşitli uyuşturucu ve alkollü maddelerin satışı ve kullanımı da tüm ülkede yasaklandı. Kararname son yılda Afganistan'da uyuşturucu madde üretimi ve ekiminde eşi görülmemiş bir artışın yaşandığı ve Afganistan'ın dünyada en büyük uyuşturucu üreticisi olarak afyonun %90'ını ürettiği bir ortamda yayınlandı. 2002 yılından beri Afganistan'da uyuşturucu ekimi ve üretimi sürekli artış gösterdi. NATO ve Amerikan güçlerinin büyük etkisi olduğu işgal döneminde Batılıların tüm iddialarına rağmen Afganistan'da afyon üretimi önemli oranda artış gösterdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2000 yılında Afganistan'da 200 tondan az uyuşturucu madde 7000 hektardan az bir alanda yetiştirilirken NATO ve Amerika işgal güçlerinin bu ülkedeki varlığı ve destekleri sayesinde sadece 20 yılda uyuşturucu madde üretimi 50 kat artarak 9000 tona ulaştı.
Bu konu sadece Afganistan için değil, komşuları ve özellikle İran için büyük bir sorun haline geldi. Zira kaçakçılar uyuşturucuyu Avrupa'ya taşımak için bu yolu kullanıyorlar. Aslında İran İslam Cumhuriyeti uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçı çetelerine karşı mücadele için son 10 yıllarda ağır bedeller ödemiştir ve bu uğurda birçok asker, polis ve güvenlik gücünü de şehit verdi. Dünyada uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede en ön safta yer alan İran İslam Cumhuriyeti bu şekilde 12 binden fazla gazi ve şehit verdi. Birleşmiş Milletler ise uyuşturucu ile mücadele İran'ın bayraktarı olduğunu belirtirken ayrıca İran yaptırım şartlarına rağmen yılda 1000 ton uyuşturucuyu ele geçirmekte bu konuda dünyada bir rekora sahiptir. Doğal olarak Afganistan'da Taliban yönetimi elinde bulunduğu bir ortamda haşhaş ekimi ve afyon üretimini yasaklamakla uyuşturucu üretimi ile mücadele zarureti onların önemli ve acil görevlerinden biri sayılır. Aslında bu grubun komşu ülkeler ve bu cümlenin İran ile ortak çıkarlar üzerinde de barışçıl ilişkiler kurma iddiaları için bir sınav sayılır. Nitekim İran narkotikte de mücadele etmesi komitesi genel sekreteri İskender Mumini bu bağlamda yaptığı açıklamada şöyle dedi. Aslında İran her türlü uyuşturucu madde ekimi ve üretimi olumlu karşılıyor ve Afganistan'da uyuşturucu madde üretiminin de azalması ve halkın girişiminde de alternatif ekim konusunda geçmişte olduğu gibi şimdi de uluslararası toplumla gerekli tüm görüşmeleri gerçekleştirmektedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısındaki konuşması ve sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtığı konusuna değinmek istiyoruz. Şimdi bu haber CHP kulislerini özellikle gündemde biraz öfkelendirmiş gibi bulunuyor. Şimdi iktidarın muhalefete karşı böyle tavır alması, şimdi iktidarın acaba nerede yanlış yaptığı veya muhalefetin nerede yanlış yaptığı stratejilerini ve taktiklerini gündeme taşımaktadır. Bugünkü sohbetimizde gazeteci yazar Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhabalar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için İhsan Bey. Şimdi CHP ile AK Parti iktidarı arasında yaşanan gerilimi sizinle konuşmak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu 22 Mart'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında konuşmasında acaba iktidarı mı hedef almış ki Erdoğan kişilik haklarına saldırıda bulunmuş diye dava açmış. O konuşmasını siz hatırlıyor musunuz? Ve gerçekten acaba kişilik haklarına bir saldırı olmuş mu Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarında? Nasıl bu gündemi değerlendirirsiniz?
Ya açıkçası Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklama, yani işte Türkiye'de 5 kişi var ve bütün ihaleleri bu 5 kişi alıyor ve bu 5 kişi de aynı zamanda hükümette, yani AKP iktidarına çok yakın olan müteahhitler. Bütün ihaleler, Türkiye'nin %85-90 ihaleleri hepsi bunlar alıyor. Şimdi Kılıçdaroğlu bu 5 kişilik müteahhit grubu, yani ihaleyi alan kişilere biraz beşli çete olarak söylüyor. Yani Türkiye'nin mevcut durumunu biraz yolsuzlukla, aslında biraz Türkiye'nin bütün ihalelerini, bütün parasını, mevduatını bu beşli çete diye, yani beşli müteahhit grubuna peşkeş çektirildiğine inanıyor ve bununla birlikte de bunun aynı zamanda da bunun mali boyutunu da tutan, aslında literatürde mali boyutunu da tutan Sayın Erdoğan'ı suçluyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı suçluyor. Ve bu ne hikmetse Türkiye'de aslında normalde düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olması gereken bir ifadeyi, fakat Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, daha doğrusu bu başkanlık sistemi olduktan sonra, yani Sayın Erdoğan'a yönelik bir kelime söylemek, daha doğrusu düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında söylemek bile anayasal suç haline getirildi. Şimdi doğal olarak bir ana muhalefet partisi ya da muhalefet partileri yıllardır devam eden, yani İran'da da bu böyledir, başka yerlerde de öyledir, belli ölçülerde iktidarı eleştirirler. Türkiye'de de böyledir, eleştirirler. Yani bu çok doğal bir durum. Fakat Türkiye'de dediğim gibi, yani başkanlık sistemi, Türkiye'de mevcut olan bir model, Erdoğan'ın son dönemleriyle birlikte gelen bu model açıkçası çok ciddi bir dokunulmazlık sürecini yaşatıyor. Yani Erdoğan'a yönelik tek bir kelime söylediğinde ya da Erdoğan'a sen buraya gidemezsin, sen burada yanlış yapıyorsun, sen Türkiye'yi burada yanlışa götürüyorsun gibi kavramlar, kavramlar aynı zamanda Cumhurbaşkanlığına hakaretten dava açılabiliyor ve bu davalar da çoğunlukla daha çok tazminat davasına dönüştürülüyor. Türkiye'de başka bir metot daha var, çünkü seçimler yaklaşıyor Türkiye'de. Yani altılı ittifak, yani muhalefet CHP'nin başını çektiği altılı ittifak, altılı parti sistemi birlikte hareket ediyor ve anketlerde oy oranları gittikçe daha fazlalaşıyor. Yani Cumhur İttifakı, AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin oluşturduğu ittifak şu anda açıkçası birkaç aydır sürekli Millet İttifakı'ndan, yani muhalefetin partilerinden daha az oy alıyorlar. Muhalefetin kurmuş olduğu ittifaktan daha az oy alıyorlar. Bu da seçimlerde 2023 yaklaştıkça, şu anda resmi olarak öyle bir tarih görünüyor ve yaklaştıkça da gittikçe ciddi bir şekilde bir karşılıklı bir kaosa dönüşüyor. Yani karşılıklı bir gerginliğe dönüşüyor. Hem muhalefet biraz iktidara yönelik dozajını yükseltmeye çalışıyor. Çünkü oy potansiyeli ya da mevcut olan Türkiye'de kararsız bir kitle var. Kararsız bir kitlenin dışında da yeni seçime empoze olan bir gençlik var. Yani 18 yaşını doldurmuş bir yeni oy kullanacak bir pota 6-7 milyon insan var. Yani doğal olarak muhalefet tabii bunlara da hitap edebilmek adına o da dozajını biraz yükseltiyor. Dozajını yükselttikçe iktidar da bunlara karşılık o da dozajını çok yükseltti. Tabii bu aynı zamanda bir seçim yarışı gibi de algılanabilir. Ama aynı zamanda da Sayın Erdoğan'ın yetkilerinin çok fazla yüksek olmasından kaynaklı ve bunları hakaret olarak da mahkemelere taşıyıp ve mahkemelerde tazminata dönüştürüp ve Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ciddi tazminatlar almaya başlıyor. Çünkü bazen bunlar takipsizlik kararı veriliyor ama çoğunlukla da bu tazminatlar alınıyor. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin ekibi de şunu söylüyor. Yani Erdoğan bunları çok bilinçli bir şekilde mahkemeye götürüyor. Çünkü hakimler ve savcılar hepsi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emrindeler diyorlar. Yani bunu söyleyen CHP, yani daha doğrusu muhalefetti. Çünkü Türkiye'de şu anda yargının tarafsız olup olmadığı da çok ciddi bir şekilde tartışılıyor. Çünkü bazı pratik girişimler, pratik durumlar falan var. Yargı bazen çok taraflı kararlar verebiliyor. Yani bu da aynı zamanda da bu da şeyin elini güçlendiriyor. Yani iktidar partisinin ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın avukatlarının elini güçlendiriyor. Çünkü mahkemeye gidebilecek bir işte Cumhurbaşkanı'na hakaret davası, ki hakaret değildir aslında, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında yıllardır aslında söylenen şeylerdir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği çok absürt bir durum değil. Yani olması gereken bir şey söylüyor. Diyor ki işte siz iyi yönetemiyorsunuz, sen bunları destekliyorsun, sen şunların hatta işte mali horozanlığını falan yapıyorsun gibi kavramlar üzerinden gidiliyor. Ve bu kavram suç sayılıyor. Aslında Türkiye'de bugüne kadar hiç sayılmayan bir durumdu. Ama Erdoğan'ın yetkilerinin çok fazla, dokunmazlıklarının çok fazla olmasından kaynaklı buna fırsat bilip yargıya gittiğinde de yargıda da muhtemelen sürekli şeyin aleyhine dönüşüyor. Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet partilerinin aleyhine dönüşebiliyor. Ama dediğim gibi yani Türkiye'de şu anda bir seçim atmosferine artık girildi ve ciddi bir yeni seçmen var. Yeni seçmenin dışında da aynı zamanda kararsız bir kitle var. AKP'den yavaş yavaş kopuşlar var. Onu da çok net söylemek gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nden, MHP'den de kopuşlar, ciddi kopuşlar falan var. Ya bu iki tarafın da dozajını ciddi bir şekilde dilinin sertleşmesine neden. Ama Türkiye'de de şu anda muhalefetin dediği gibi de eskisi gibi Türkiye şu anda yönetilemiyor. Yani açıkçası ciddi bir problem var ve muhalefet de bunu görüyor. Muhalefet gördüğü şeyi söylediğinden de iktidar da biz yıllardır yapıyoruz, eski dönemleri göstermeye çalışıyor. Evet. Ama Türkiye şu anda korkunç bir ekonomik pahalılığın içerisinde. Yani herkes şikayetçi aslında. Daha iki gün önce bir MHP milletvekili bile, iktidar partisi iktidarın ortağı olan bir milletvekili bile bunu eleştirdiği için şu anda ihraç istemine, pardon, ya da tedbirli kararla disipline sevk edildi. Yani kendi, evet, iktidarın kendi içerisinde de bile bu durumda çok ciddi bir rahatsızlık var.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçay ile konuştuk. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası gündemiyle ilgili bugünkü sohbetimizi sizinle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşan edek, hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova yönetiminin bazı Avrupa ülkelerinin Rus diplomatları ihraç etme kararını karşılıksız bırakmayacağını duyurması, Siyonist İsrail güçlerinin mübarek Ramazan ayında yine Filistinleri hedef alması gibi haberlere yer verirken Kudüs gazetesinde İran'ın Afganistan'da uyuşturucu ekimi yasağını olumlu karşılamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İran Uyuşturucu Maddeyle Mücadele Merkezi Genel Sekreteri İskender Mümini, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'da uyuşturucu madde ekimi ve üretiminin yasaklanmasını olumlu karşıladığını açıkladı. Taliban lideri Molla Hibbetullah Ahunzade geçen pazar günü Afganistan'da her türlü uyuşturucu madde ekimi ve üretiminin yasak olduğunu ilan etti. Konu hakkında bir açıklama yapan İslami İran Uyuşturucu Madde ile Mücadele Merkezi Genel Sekreteri İskender Mümini kararı olumlu karşıladıklarını belirterek şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti Afganistan'da uyuşturucu madde ekimi ve üretiminin yasaklanmasını olumlu karşılıyor. Nitekim bundan önce de alternatif tarım ve Afgan halkının geçim kaynağının karşılanması için de uluslararası ilgili çevrelerle gerekli istişarelerde bulunduk. Amerikalı işgalcilerin Afganistan'da büyük bir yıkımı miras bıraktığını kaydeden Mümini, kesin kanıtlara göre Amerikalılar Afganistan'a teknik ve teknolojik yardımda bulunmak ve genetiği değiştirilen ve fazla üretime vesile olan tohumları vererek uyuşturucu madde üretimini arttırdılar ve ürettikleri uyuşturucu maddeleri NATO uçakları ile başka ülkelere taşıdılar dedi.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde Suudi savaş uçaklarının Yemen ateşkesini ihlal etmeye devam etmesi, İslami İran Tarım Bakanlığı'nın gıda güvenliği ile temel ürünler açısından hiçbir sorun olmadığını ve ülkenin stratejik nitelikteki rezervlerinin çok iyi koşullarda olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verirken, Horasan gazetesinde Rus yetkililerin Amerika'nın Ukrayna ve dünyadaki biyolojik faaliyetleri konusunda uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya Federal Parlamentosu Başkan Yardımcısı Amerika'nın Ukrayna ve dünyadaki biyolojik faaliyetlerini Rusya için bir tehdit olarak nitelendirdi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Amerika, Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Kazakistan'da biyolojik laboratuvarlar kurdu. Russia Today'in bildirdiğine göre Rusya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Konstantin Kasachov, Amerika'nın Ukrayna'daki biyolojik faaliyetlerine ilişkin Parlamento Araştırma Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, Amerika biyolojik laboratuvarlarının dünyada ve özellikle Ukrayna'da oluşturduğu tehlikeyi işaret eden bilgiler elde ettik dedi. Kasachov açıklamasının devamında Amerika biyolojik laboratuvarlarının faaliyetlerini araştıran Meclis Komitesi'nin Washington'un araştırma yürüttüğü diğer ülkelerin parlamentolarına bu laboratuvarların tehlikeleriyle ilgili araştırma yapmaları için başvurabileceğini belirtti.
Hemşehri gazetesinde İran'ın ilaç ithalatının azalmasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Yardımcısı, Biyoteknolojik Kalkınma Bölümü Genel Sekreteri Mustafa Kani, bilgi tabanlı üretim doğrultusunda bir anlaşmanın imzalandığını kaydederek, İran'ın ilaç alanındaki ithalatının yakın bir zamanda 1 milyar dolardan daha az bir düzeye ineceğini bildirdi. İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Yardımcısı Biyoteknolojik Kalkınma Bölüm Başkanı Mustafa Kani, gıda ve ilaç sanayisinde teknoloji güncelleştirmesi anlaşmasının imza töreninde İran İslam İnkılabı rehberinin bu sene için belirlediği bilgi tabanlı ve istihdam yaratıcı üretim yılı sloganına değinerek bu fırsattan yararlanarak ülke genelinde önemli birkaç programı uygulamaya geçirmemiz gerekiyor dedi. Mustafa Kani açıklamasının devamında teknoloji ve bilimin sistematik olarak üretim başta olmak üzere ekonomi sahasında kullanılmasının ülkenin ekonomisi için son derece faydalı olduğunu ve bu doğrultuda birçok ilerleme kaydedildiğini belirterek, bu yılın sloganı Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Ekibi olarak ekonomik hedefler doğrultusundaki işbirliğimizin artmasına ve yetkililerimizin ekonominin bilgi tabanlı olmasının halkımızın geçiminde ciddi bir olumlu etki bırakacağını hissetmesine yardımcı olacaktır. Dolayısıyla söz konusu anlaşmada belirlenen maddeler, diğer bölümlerle işbirliği sonucunda yılın sonuna kadar somut bir sonuca ulaşmamızı sağlayacaktır şeklinde konuştu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim'le 30 gün.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsiz ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız özel programımızın 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Yüce Allah'a bize Ramazan ayını yeniden idrak etmeyi inayet ettiği için şükrediyor ve bu altın fırsattan yararlanarak biraz daha ilahi kata yakınlaşma imkanı sunduğundan ona minnet borcumuzu arz ediyoruz.
İslam dini sosyal bir dindir ve bireyin saadetini toplumdan ayrı bilmez. Yoksulluğun birçok insanı etkilediği bir toplumda Müslüman insan bu tür sosyal adaletsizliğe karşı duyarsız olamaz. Bir insanın sadece oruç tutmak ve namaz kılmakla kurtuluşa ereceği düşünülemez. Zira Allah'ın kullarının dertleriyle ilgilenmek de ibadettir. Muhtaç insanlara yardım etmek, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette toplumda iktisadi durumun iyileşmesine ve yoksulluğun hafiflemesine yardımcı olan zekat vermek, namaz kılma ibadetinin yanında zikredilmiş ve tavsiye edilmiştir.
Kendileri bol nimet ve servet içinde yaşayan ve servetini sürekli artıran Fakat mahrum ve yoksul insanları düşünmeyen insanlar İslam dininden çok uzaktır. İmam Ali Aleyhisselam Necmül Belağa'nın 328. hikmetinde şöyle buyurmakta. Sübhan Allah, fakirlerin rızkını zenginlerin servetine koymuş ve hiçbir fakirin aç kalmamasını vacip kılmıştır ve eğer biri zenginlerin yapması gereken yardımda bulunmazsa Allah Teala onları sorgulayacaktır.
İslam dini özel mülkiyeti meşru sayıyor fakat sınıflar arasında uçurum ve servetin özel bir kesimin elinde birikmesiyle mücadele ediyor. Servetin belli bir kitlenin elinde birikmesini engelleme yollarından biri humus ve zekat gibi vergilerin alınmasıdır. Bir başka yol ise İslami hükümete gerektiği zamanlarda toplumun maslahatı için özel iktisadi yasalar çıkarma yetkisi verilmesidir. Bundan başka bir çözüm yolu ise infaktır. İnfak insani bir ameldir. İnfak kulun Allahu Teala ile yaptığı pazarlıktır ve pazarlıktan asla zararlı çıkmaz. Yüce Allah infakın kârını 2 ile 700 kat olarak buyurmuş ve kârın oranı insanın liyakatine bağlıdır.
Evet, Allah Teala fani dünyada ilahi rızayı mal ve servete tercih eden ve muhtaç insanların acılarını hafifleten kullarına 700 kat ve hatta daha fazla mükafat verir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 261. ayetinde şöyle okumaktayız. Allah yolunda mallarını harcayanların örneği 7 başak bitiren bir tane gibidir ki her başakta 100 tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir.
Kuşkusuz Yüce Allah'ın bu cömertliği de sebepsiz değildir. Zira bir insan yaptığı infakla bir yoksulu fakirlikten kurtardığı zaman topluma büyük bir hizmette bulunur. Ve sonuçta böyle bir mükafatı hak eder. Gerçekte yoksulluk birçok fesadın ve çirkin sosyal davranışların anasıdır. Dolayısıyla eğer biri yoksullukla mücadele ediyorsa, gerçekte 700 türlü günah ve fesatla mücadele ettiğini söyleyebiliriz.
Allah Teala'nın infakımızı kabul etmesi ve karşılığında mükafat vermesi için şart koymuştur. Şöyle ki, yaparan bağış minnetsiz olmalıdır. Dolayısıyla Allah yolunda infakta bulunan ama aynı zamanda bunu minnet malzemesi yapan veya karşı tarafı incitecek bir söz veya davranışta bulunduğu takdirde yaptığı iyi amelin değerini ve mükafatını yok etmiş olur. Yüce Allah Bakara suresinin 262. ayetinde şöyle buyurur. Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kalkmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir.
Tahran Radyosu.
İnfakta bulunan insan, gerçi insani ve sosyal bir ameli yerine getirdiğini bilmesi gerekir. Fakat aynı zamanda büyük bir tehlikesi de söz konusudur. Bu tehlike bencillik tehlikesidir ve insanı kibirli olmaya ve sonuçta yardımda bulunduğu insana minnet borcu olduğunu telkin ederek rahatsız olmasına sebebiyet verebilir. Bu ayette ise Allahu Teala bizi bu tehlike konusunda uyarıyor ve bir önceki ayette buyurduğu büyük mükafat ancak muhtaç insanlara, minnetsiz yardımda bulunanlara verileceğini vurguluyor. Allahu Teala hatta bir sonraki ayet olan 263. ayette de iki insanı birbiriyle mukayese ediyor. Bu insanlardan biri muhtaç insanlara minnetle yardım ediyor fakat öbürü yardım edecek malı olmadığı halde hoş dili ile bir yoksulun gönlünü şad etmeye çalışıyor. Hatta fakir insan kötü sözlü ve agresif biri olsa bile ona tahammül ediyor ve öfkelenmiyor.
Allah Teala bu ayette şöyle buyuruyor. Güzel söz ve bağışlama arkasından incitmeye gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, acelesi de yoktur. Dolayısıyla eğer yoksul ve muhtaç bir insanı hoş ve güzel sözle reddeder veya ona mağfiret dileğinde bulunursanız, ona sadaka verip daha sonra bunu başına kalkmanızdan daha iyidir.
Yüce Allah Bakara suresinin 264. ayetinde ise minnetli infakı düz bir taşın üzerine oturan ince bir toprak katmanına benzetiyor. Eğer bu toprağa bir tohum düşse bile hiçbir zaman yeşermez. Bilakis sert bir yağmurdan sonra ondan hiçbir iz geride kalmaz. Ayet şöyle buyurmakta. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak, pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah kafirleri doğru yola iletmez.
Sahtekar insanların yaptığı şey, düz taşın üzerine konan ince toprak tabakasına gönlünü hoş etmeye benzer. Oysa amelleri ihlas yüzünden ve her türlü ikiyüzlülükten uzak olan ve sırf ilahi rızayı arayan insanların ameli, yüksek bir yerde yer alan ve sel tehlikesinden korunan bir bahçeye benzer. Eğer bu bahçeye sert yağmur yağsa bile, bereketi ve ürünü artar ve eğer yağmur yağmazsa yine kendi ürününü yetiştirir.
Bakara suresinin 265. ayetinde ise şöyle okumaktayız. Allah'ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için mallarını hayra sarf edenlerin durumu bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki üzerine bol yağmur yağmış da iki kat ürün vermiştir. Bol yağmur yağmasa bile bir çizinti düşer de yine ürün verir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsiz ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız özel programımızın 5. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında gerginliklerin devam etmesi.
Ve Kazakistan'ın Ukrayna krizine yönelik tutumu.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Karabağ hakimiyeti üzerinde anlaşamayan Bakü ve Erivan birbirlerine ithamlar savurmakta ve gerginlikleri artırmaktadır. Buna ilaveten imzalanan barış anlaşması da olumsuz yönde etkilenmekte. Bakü ve Erivan liderleri Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın nihai imzasını hazırlanırken, iki ülke askeri güçleri arasındaki temas hatlarındaki gerilimler barış anlaşmasını gölgeledi ve tarafların gerçek barışa ulaşması yolunda bir yeni engel oluşturdu.
Bu bağlamda bazı yabancıların müdahalelerinin bugüne kadar Güney Kafkasya'da barışı zedelediğini ve çatışan tarafların barışçıl amaçlarını gerçekleştirmelerinde sorunlar yarattığını göz ardı etmemeliyiz. Bir yılı aşkın süredir ateşkesi ihlal etme, toprak işgal etme, tarihi ve kültürel anıtları tahrip etme iddiaları Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasını geciktiren davalar arasında yer alıyor. Ancak bu süreçte Ukrayna'nın Rusya ile savaşı ve Moskova liderlerinin Doğu Avrupa'daki savaşla meşgul olması, yabancıların çatışmanın taraflarına tavsiyelerde bulunması, Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nı imzalamasını engellemiş görünüyor.
Aslında yabancı aktörler Rusya'nın Batı ile olan gerilimlerin Güney Kafkasya'daki saldırgan hedeflerini sürdürmek ve 3. Karabağ Savaşı'nı körüklemek için iyi bir fırsat sunduğunu düşünüyorlar. Hiç şüphesiz söz konusu taraflar, kardeşlik ve iki devlet bir millet gibi göz boyayan sloganlarına rağmen Kafkas halkının akıbetine tamamen ilgisizdirler. Bu bağlamda yayınlanan raporlara göre bölgede konuşlanmış Rus barış güçleri Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin ilerlemesini engelledi. Fakat Rusya barış güçlerinin performansı sadece sözde özel Karabağ Cumhuriyeti değil, Ermenistan tarafından da eleştirildi.
Tahran Radyosu.
Sözde özel Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nde insan hakları savunucusu olan Gaham Stefanyan, Hankendi Askeri Hastanesi'ni ziyaret ettikten sonra Azerbaycan Cumhuriyeti Kuvvetleri'nin Türk yapımı insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda Dağlık Karabağ Kuvvetleri'ne mensup 14 asker yaralandığı, yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğunu söyledi. Öte yandan Bakü ve Erivan yerine bu kez sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.
Sözde Özerk Dağlık Karabağ Bilgilendirme Merkezi bir açıklama yaparak Azerbaycan Cumhuriyeti ordu güçleri Dağlık Karabağ bölgesi topraklarını işgal ederek Askeran bölgesindeki Paruk köyüne doğru ilerlediğini duyurdu. Açıklamaya göre üst düzey görüşmelerin devam etmesine rağmen Dağlık Karabağ bölgesinde konuştu, Rus barış gücü sadece Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin ilerlemesini engelleyebildi.
Sözde Özerk Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rus barış güçleri aleyhine yaptığı açıklamada Bakü ve Erivan liderliği tarafından Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan Dağlık Karabağ ilişkin 10 maddelik anlaşma uyarınca Ermeni güçler Dağlık Karabağ'dan tahliye edilmesi gerektiği bir sırada gelmektedir. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun Rusya'nın koordinasyonuyla topraklarını Ermenilerden kurtarmak yerine savaşa ve çatışmaya başvurduğu görülmektedir. Aslında Ermenistan'ın barış anlaşmasının imzalanmasıyla işgal altındaki toprakların bir bölümünün kontrolünü kaybettiğini belirtmek gerekir.
Ağırlıklı olarak Ermenilerin yaşadığı bu bölgelere geçmişte defalarca Azerbaycan Cumhuriyeti güçleri tarafından saldırı düzenlendi. Mevcut durumda Ermeni yetkililer İlham Aliyev hükümetine bu Ermeni nüfuslu bölgelerin tarihi kültürel doğasını yok etmeyi amaçladığını düşünüyorlar. Görünen o ki Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasına rağmen savaşan tarafların gerçek barışı sağlamak için yeterince hazır değiller. Aynı zamanda dış müdahaleler bölgede devam eden gerilimlere katkıda bulunmuştur.
Bu konuda bazı eleştirmenler Dağlık Karabağ'da konuştu. Rus barış güçlerinin Moskova'nın Ukrayna'da yoğunlaşması nedeniyle Dağlık Karabağ bölgesine fazla ilgi göstermediğini söylüyor. Başka bir ifadeyle Moskova'nın bölgedeki duruma ilgisizliği Dağlık Karabağ ihtilafının taraflarını askeri hareketliliği artırmaya ve ateşkes şartlarını ihlal etmeye teşvik etmiştir.
Kafkasya'da Karabağ bölgesinde Azeri-Ermeni gerilimi devam ederken Orta Asya bölgesinde Kırgızistan'da doların ve avronun ciddi devalüasyonu, Türkmenistan'da erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşananlar ve Kazak hükümetinin Ukrayna'ya yönelik düşündürücü tutumu bölgenin en önemli gelişmeleri arasında yer almakta.
Açıkçası öyle görülüyor ki Nur Sultan hükümetinin Ukrayna'nın Rusya ile savaşına ilişkin tutumu Orta Asya bölgesindeki en önemli olaylardan biri olarak kabul edilmelidir. Kazak Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ile olan ihtilaf sırasında Rusya'ya yardım etmeyi reddetmesinin ardından Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Roman Vasilenko Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa tepki olarak şunları söyledi. Nur Sultan iyi bir ün kazanmış olan ve üretimle burada Kazakistan'a taşımak isteyen tüm firmaları memnuniyetle karşılıyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına karşı çıkmanın yanı sıra Kazak hükümeti başka önlemlere gündeme almış görünüyor. Gündem kapsamında Kazak hükümeti Rusya'daki işletmelerini kapatan batılı şirketleri Kazak ekonomisine katılmaya davet etmeye çalışıyor. Bu durum Nur Sultan hükümetinin Rusya karşılığında batılı şirketleri özellikle Amerikan şirketlerini ülkesine çekmeye çalıştığını gösteriyor. Aynı zamanda Kazak hükümeti Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını eleştirmekten kaçınmakta.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise geçtiğimiz günlerde şunları söyledi. Bütün ülkeler Birleşmiş Milletler Şartı'na, norm ve ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmalıdır. Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Soğuk Savaş sırasında Doğu ve Batı Avrupa arasındaki ayrım çizgisiyle ilgili batılı bir terime atıfta bulunarak şunları söyledi. Yeni bir demir perde varsa Kazakistan bunun arkasında olmak istemiyor.
Bu tutumlar ve açıklamalar Rusya'nın yaklaşık bir ay önce Ukrayna'ya askeri bir saldırı başlatması, batılı ülkelerin Moskova'nın hareketini kınaması ve Rusya'ya sert yaptırımlar getirmesi ve dünyanın da birçok ülkesinin aynı yolu izlemesi için baskı altında bırakılmasının ardından gelmektedir.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise şunları vurguladı. Ukrayna'daki Rus askeri operasyonu Ukraynalıların katliamını ve soykırımını önlemek amacıyla, Ukrayna'yı askerden arındırmak ve Nazilerden arındırmak amacıyla başlatıldı.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam 38. Nurlu Hikmetli Sözünün 4. bölümünde şöyle buyuruyor. En değerli büyüklük güzel ahlaktır. Hesep kelimesi babalar ve atalar arasında keramet ve şerafet ve insanın mefahir saydığı şeylerdir. Bu yüzden görünen o ki imamın bu sözden hedefi babalar ve atalardan doğuştan kazanılan en büyük onur, hüsnü ahlak yani iyi ahlaktır. Başka bir ifadeyle ahlak, insanın hesebini belirler ve en saygın hesep ve nesep ise insana her zaman eşlik eden hüsnü ahlaktır. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam bir başka değerli sözünde şöyle buyuruyor. İyi ahlaktan daha iyi bir refakatçi yoktur. Başka bir ifadeyle hiçbir yoldaş, İyi ahlak gibi insana eşlik etmez ve onun için yararlı olmaz. Zira iyi ahlak insanın canında var ve asla onu yalnız bırakmaz. İyi ahlak, sosyal ilişkilerde sevginin nüfuz etmesi ve konuşmanın etkili olması için harika bir etkiye sahip olan en belirgin özelliklerden biridir. İşte bu yüzden Rahman olan Allah, İnsanları daha iyi etkileyebilmeleri ve kendilerine çekebilmeleri için peygamberlerini alçak gönüllü ve yumuşak huylu insanlar yapmıştır. Bu faziletin
En somut örneği ise İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresinin 159. ayetinde şöyle okuyoruz. O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Yine nebevi bir hadiste Resulullah'tan naklen şöyle okuyoruz. İyi ahlak insanlarla dostluğu pekiştirir. Bir rivayette şöyle okuyoruz. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından o hazreti öldürmek için anlaşan üç kişiyle savaşmakla görevlendirildi. O hazret söz konusu üç kişiden birini öldürdü ve diğer ikisini esir aldı ve Resulullah'ın huzuruna çıkarttı. Resul-i Ekrem onlara Müslüman olmayı önerdi ve kabul etmeyince onları komplo suçu ile idam cezasına çarptırdı. Bu sırada Hazreti Cebrail aleyhisselam nazil oldu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben şöyle arz etti. Allah-u Teala bu ikisinden iyi huylu ve cömert olanı affet diye buyurdu. Resul-i Ekrem de ölüm cezasını affedince o şahıs sebebini bilmek istedi. Affedilen adam bu iki iyi huyundan dolayı affedildiğini öğrenince şehadet kelimesi getirerek Müslüman oldu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle buyurdu. O iyi huyu ve cömert olmasının onu cennete götürenlerdendir. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir diğerini size kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.